Ayrım 18, Tarih Boyunca Polis Kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 214. Ekim ayında bir pazartesi günü, Paris'te La Fontaine Caddesi'ndeki bir binanın kapı sundurması altına bir dizi adamın gizlice girdiği görüldü. Önce bütün partilerce saygı gösterilen anarşist Prens Kropotkin, geçmişi gürültülü eski bir militan Lapotin, Narodnaya Volya'nın kahramanca günlerinden sağ kalmış ve kürek cezası yerinden kaçmış Vera Finier, birçok vicdanı çalkalandıran olayı sonuca bağlamakla görevli ihtilal mahkemesinin yargıçlarıydılar bunlar. Merkez Komitesi SRS'nin üyeleri Çernobil'e Natanson daha önce Savinkov'un yanına gelmişlerdi. Bu apartman dairesi onundu. Sonunda suçlanan suçlayıcı Burtsev geldi. Azev'in savunucuları önce söz aldılar. Kanıtları sağlamdı. Bakan Pleh ve Büyük Dük Sergey, Moskova Valisi Dubasov, General Milne, Hain Gapon. Fakat Burtsev'inkiler de az değillerdi. Kürek cezası yerine gönderilen bütün arkadaşları, asılan bütün arkadaşlar. Bakay'ın dediklerini tekrarladı ama doğrusu inandırmaksızın. Gerçekte toplantıdaki kimsenin inanma isteği yoktu. O zaman bir sır olarak saklanmak üzere bombasını savurdu. Loputkin ile konuşmasını, açıklamalarını etkileyici bir sessizlik izledi. Bu açıkça allak bullak edici diye mırıldandı Kropotkin. Genel şaşkınlık içinde Savinkov söz istedi. Ben dedi istifa etmiş de olsa bir polise inanmakta güçlük çekerim. Elbette bu görüşme Burtsev'in bize anlattığı gibi geçmiştir. Fakat en sonunda bu varsayımlara karşı gelecek kesin olgular var. Kimse de burada itiraz etmez. Bundan birkaç hafta önce Valentin ile ben Çar'a karşı bir suikast hazırlıyorduk. Oysa and içerim Valentin'in davranışı bir kışkırtıcı ajanınkine benzemiyordu. Ve hırslı bir atılımla işi kurmak için Azev'in gösterdiği titizliği anlattı. Başarısızlığa uğramıştı. Olsun. Fakat bu başarısızlıkta hiçbir dalavere yoktur. Yalnız öldürme için görevlendirilmiş denizcinin korkaklığı söz konusudur. Çar önünden geçerken revolverini çıkarma cesaretini göstermemiştir. O halde size sorarım diye sonucuna vardı. Çar'ı öldürmek isteyen bir adam bir kışkırtıcı ajan gibi hareket edebilir mi? Bu da şaşırtıcıydı. Gel girelim Burtsev'in sözleri zihinlerde ilerlemişti. Tam tarafsızlıkla herhangi bir karara varmak, ertelenip tehlikeler göze alınarak St. Petersburg'a Loputkin'e bir arkadaş göndermeye karar verildi. Eski müdür itirafını doğrularsa Azev'in işi tamamdı. Yoksa işi rastlantıya bırakmak gerekecekti kısacası. Toplantı biter bitmez Savinkov suç ortağı olan kişiye az önce vermiş olduğu sözü herkese karşı olarak yerine getirmeye girişti. Oturumun sonucunu bildirmek için ona mektup yazdı. Bunda Petersburglu yüksek bir memurun tanıklığına anıştırmada bulunuyordu. Fakat Burtsev'e ettiği yemine saygı göstererek onun adını söylemiyordu. Mektubu aldıktan sonra kimin söz konusu olduğunu keşfetmek için Azev'e çok zaman gerekmedi. General Gerasimov'a koştu. General anılarında onu bu halde hiç görmemiştim diye anlatıyor. Çökmüş, solgun, uykusuzluktan yüz çizgileri bozulmuş, kovalanan bir hayvan görünüşündeydi. Azev bitmişti. Tatarov'un ve Gapo'nun sonunu hatırlıyordu. Her şeyi yapmaya hazırdı. Dünyanın öbür ucuna gidebilir, orada bir Robinson Crusoe yaşamı sürerdi. Yeter ki sağ kalsın. Bir koltuğa çöken bir iri yarı ve güçlü adam bir çocuk gibi ağlıyordu. İşim bitti diye hıçkırıyordu. Artık kimseden yardım beklemiyorum. Bütün ömrüm sürekli bir tehlike içinde durmayan tehdit altında geçti. Ama şimdi kendim bu uğursuz oyunu bırakmaya karar verdiğimde beni öldürecekler. Komedyen belki bu anda maskesini düşmeye bırakıyordu. Güçsüz, içi kemirilen, cansız bir adam gibi görünüyordu. Ya da bu Gerasimov'u yumuşatmak için yine bir oyun değil miydi? Çünkü artık ona oynanacak hiçbir kart kalmıyordu. Şimdi Çar'a karşı üçüncü bir suikaste girişmek için artık vakti yoktur. Gerasimov önce Azev'in hikayesine inanmakta biraz güçlük çekti. Bunun pek basit bir nedeni vardı. Kafa yapısı oldukça şematik bir memur olarak bir meslektaşın ihtilalci düşmana yakından ya da uzaktan yaklaşabilmiş olması onun için sadece akıl almaz şeydi. Gerasimov Loputkin'i 7 yıldır tanıyordu. Hatta bulunduğu göreve atanmasını da ona borçluydu. Onun 1904'ten beri İçişleri Bakanı olan Stolypin ile anlaşmazlıklarını biliyordu. Yine biliyordu ki Loputkin emekliye ayrıldıktan sonra senatör yapılmamış olan tek polis bölüm müdürüydü. Görevli aylığı da olduğu gibi bırakılmamıştı. Bundan bir acılık duyuyordu. Fakat diye yazıyor, onu eylemlerinin sorumluluklarını bilen bir adam ve görevini her şeyin üstüne tutan bir memur olarak görüyordum. Koşulların onu görevini yapmamaya ve meslek sırrını çiğnemeye isteklendirmiş olduğunu tek bir an bile düşünemiyordum. Entrikalarına dalmış kendi özel savaşının anlamından kuşkulanmak yerine bütün dünyayı mahşere kadar götürmeye hazır polisi kavrayan çılgınlık türünü daha açık bir şekilde şimdiye dek kim ortaya çıkarmıştır? Ajan Azev 15 bakan 10 çar öldürmüş bile olsaydı onu örtmek gerekiyordu. Akıl sabır hazinelerini ve pek uzun zamandan beri harcanmış parayı haklı göstermek gerekiyordu. Loputkin'in insan kırımını durdurmaya girişerek göstermiş olduğu sağduyusu onun gözlerinde ödevine ihanetten başka bir şey değildi. Gerçekten üstün general ajanını elinde oynatmak şöyle dursun onun tarafından büyülenmişti. Bir yanlış anlamanın söz konusu olduğuna inanarak onu Loputkin'i bulmaya gönderdi. Bu adam ise onu sofada karşıladı, konuşmayı reddetti ve sertçe dışarı attı. Azev görüşmeden daha da çökmüş halde kendisini sabırsızlıkla bekleyen Gerasimov'un yanına döndü. ''Pek ağır bir hata işledik.'' dedi ona. ''Oraya gitmemeliydim. Loputkin'in hiç kuşku yok ihtilalcilerle ilişkisi var. Benim bugünkü ziyaretimi onlara bildirecektir. Şimdi bütün umudumu yitirdim.'' Bunun üzerine Gerasimov paltosunu giydi, eski müdürün yanına kendisi gitti. Karşılama nazikçe oldu ama generalin Azev'in adını söylediği ana dek. Kendi sistemi içine kapanmış olan polisle belki de zaten gücenme yüzünden uzakta kalmaya çalışan adam arasındaki karşılaşma yeterince ibret verici oldu. Gerasimov'un dediklerini eksiksiz belirtmek iyi olur. Ne diye bağırdı Loputkin. O haydutla ilgileniyorsunuz ha. Daha önce beni bulmaya geldi. Onun için bir şey yapamam ve yapmak istemem. Benim için pek nazik olduysa da onun bu işteki davranışının haklı görülemeyeceğine kendisini inandırmak için her türlü kanıtı sundum. Onu bütün olanaklarla etkilemeye çabaladım. Ona bir kez Azev'in terörcülerin kendisine karşı düzenledikleri bir suikastten onu kurtarmış olduğunu hatırlattım. Azev'in bir yalanı daha diye bağırdı Loputkin. Her zaman yalan söylüyor o pis Yahudi. Onu insanlık duygularına çağırdım. Azev'in karısı ve çocukları var dedim. Gerasimov biraz abartmaya kaçıyor. Azev bu kadından pek söz etmemişti. Ona karşı sahip olduğunu lekeleyici belgeleri, kendisini suçlayanlara iletirseniz korkunç bir ölümle tehdit edilir. Fakat şiddetle öfkeye kapılan Loputkin sözünü kesti. Bu adamın hayatı bir yalanlar ve ihanetler dokusundan başka bir şey değildir. Azev bizim hesabımıza ihtilalcilere ihanet etti. İhtilalciler hesabına bize ihanet etti. Bu iki yanlı cinayet oyununa son vermenin tam zamanıdır. Gerasimov yine diretti. Şu karşılığı aldı ancak. Bir ihtilalci jürisi karşısına gitmeyeceğim. Bu söz konusu olamaz. Fakat size açık yüreklilikle söyleyeceğim. Benden bilgi istenirse doğruyu belirteceğim. Yalan söyleme alışkanlığım yoktur. En dürüst şekilde ayrıldık sonucuna varıyor general. Fakat oradan gücenmiş, yüreğim sıkışmış, Loputkin'e kızmış olarak çıktım. Loputkin Azev'i teslim etme kararı vermişti. Hiç kuşku yoktu. Bundan çifte üzüntü duydum. Bu yalnız Azev'le işbirliğinin kesinlikle yitirilmesi değildi. Fakat yıllar boyunca kendisine en büyük saygıyı duyduğum niteliklerine ve toplumsal değerine olan güvencimin de yıkılmasıydı. Azev'in nitelikleri ve toplumsal değeri konusunda ise korkulacak hiçbir yıkılma yoktu. Çok fazla cesaret polisi ajanına bağlıyordu. Ne olursa olsun Gerasimov girişimin başarısızlığını ona bildirdi. ''Haklı olan sizmişsiniz.'' dedim ona. ''İş kötü gidiyor. Ondan hiçbir şey elde edemedim. Loputkin sizi ele vermek istiyor. Her şeyi beklemeliydiniz. Ne yazık ki sizin için büyük bir şey yapamam.'' Azev de zaten hiçbir kuruntuya kapılmıyordu. Bana öyle geliyordu ki kendisini bekleyen sona çoktan boyun eğmişti. bu dünyanın bir yerinde canına kıyacak olanlardan korunabileceği bir sığınak bulabilmek için ona birçok pasaportlar verdim. Hesabını kesinlikle kapattım ve ona 2 ya da 3 bin ruble ödedim. Beni olaylardan haberli kılacağına söz verip izin istedi. Bu son konuşmamız oldu. Azevi bir daha hiç görmedim. Birkaç gün sonra Lopukhin Merkez Komitesi'nin delegesi Argunov'u kabul ediyor ve ona kışkırtıcı ajanı korumak için Gerasimov'un girişimi de dahil her şeyi anlatıyordu. Bu kez tuzak kaçma imkanı kalmayacak şekilde kapanıyordu. Lopukhin Londra'ya yaptığı bir yolculuk sırasında 2 hafta sonra Chernov, Argunov ve Savinkov'la karşılaşınca sonuç acımasız oldu. Eski müdür hiç değilse ılımlı, hiçbir sırrı açığa vurmayan fakat tek olarak Azevi lekeleyen bir mektup imzalamayı kabul etti. Bu ihtilalci sosyalistlerin çabalarıyla yayınlandı. Çok geçmeden bütün dünya basını olayı gürültüyle ele aldı. Bu uğursuz kahramanda milyonlarca okuyucuya düş gördürecek bir şey vardı. Azev diye anlatıyor Gerasimov, birdenbire dünyanın en çok tanınan kişiliklerinden biri oldu. Dünyanın 5 bölümünün gazeteleri ona bütünüyle sütunlar ayırdılar. Bunlarda doğru ile yanlış garip bir şekilde birbirine karışıyorlardı. Maskesi düşürülmeden önce Azev'in gösterdiği faaliyetlerden öylesine acı çekmiş olan ihtilalciler şimdi olayı yararlarına kullanmaya çabalıyorlardı. Ne yazık ki Rus hükümeti siyasi polisin hizmetinde geçirdiği 15 yıl içinde Azev'in faaliyeti üzerine kesin bir soruşturmayı onlara karşı çıkartarak bu suçlamaları çürütme konusunda karara varamadı. Hükümet sessizlikten başka bir tutum olabilir miydi? Hayal kırıklıklarının öcünü Lopukhin'den aldığı doğrudur. Kinci Stolpin tarafından çara fitnelendi. Tam bir hain sayılarak St. Petersburg'a dönüşünde tutuklandı ve 4 yıl küreye mahkum edildi. Ceza ömür boyu Sibirya'ya sürgüne çevrildi. 1913'te bir haftan yararlandı. Az eve gelince, o garip bir şekilde olan Merkez Komitesi en son bir sorguya çekmek için onu görmeyi istemeden önce ihtilalci sosyalistlerle köprüleri tam olarak atmadı. Yalnız bir gece kayboldu. Alexander Neumayer adı altında işten çekilmiş bir tüccar olarak metresiyle birlikte Berlin'e yerleşmeden önce Gerasimov'un pasaportları sayesinde aylarca yolculuk etti. Yaşamı bakımından düşünülebilecek en olağanüstü sona sahip olacaktır. 10 yıl sonra 24 Nisan 1918'de bir hastalıktan, nefritten sade bir şekilde yatağında ölecektir. Bir zaman önce Alman gizli polisi için hizmete başlamayı kabul etmeden de değil. Bu karanlık işte kim kazanmıştı? Polis mi, ihtilalciler mi? Gerasimov daima labirentten yenmiş olarak çıktığına inanmış kaldı. Bununla birlikte ikili ajan olsun ya da olmasın, Azev tarafından düzenlenen suikastlar rejimi sarsmaya katılmışlardı. Gerasimov'un kendisi bile onu savunduğunu ileri sürerek bunu dolaylı olarak itiraf etmektedir. Terörcüler 1906'da ve 1907'de 2 ya da 3 merkezi terörcü eylemi yapmayı başarmış olsalardı, Rusya'nın başına ne gelmiş olacağını göz önünde canlandırmak güçtür diye yazıyor. Bu suikastların hükümet saflarında sebep olduğu karışıklığı hatırlatmak gerekir. Bakanlar da insandırlar ve hayata bağlıdırlar. Kendilerini tehlikede hissettikleri zaman çalışmaları bundan etkileniyordu. Hükümetin 1904 ve 1905 yıllarındaki şaşkınlığı çoklukla Plehve'nin ve Büyükdük Sergei'nin öldürülmesiyle yaratılmış panikten ileri gelmiştir. General bunda ajanının işinin söz konusu olduğunu söylemeyi niçin unutuyor? Sonuna dek hatalı görüşünün tutsağı olan Gerasimov şunu da ekliyor. İhtilalcilere karşı savaşta Azev'in gördüğü hizmetler paha biçilmez. Bütün terörcüleri ele vermemiş olmasından dolayı ona kızmamalıyız. Fakat sonunda işlenmesine engel olduğu önemli terörcü eylemlerin önemli sayısından dolayı ona minnettar olmalıyız. Şimdi de kanım budur. Kuşkusuz, fakat Azev kaybolunca terörcü suikastlerin ritmi sanki onların ruhu oymuş gibi büyük oranlarda azaldı. Savinkov bile gizli çalışanların kendilerini kaptırdıkları karşılıklı güvensizlik artık çok büyük olduğundan yeni bir grup kurmayı başaramadı. Hem kaldı ki Azev'in kendisinin ölümünden az önce polisinkinin tersi bir bilanço düzenlediği söyleniyor. İhtilalcilerin benden niçin nefret ettiklerini bilmiyorum diyormuş. İhtilal yararına kimse benden çok çalışmadı. Kısacası herkes ona inanılırsa onun sayesinde istediği şeyi elde etmiştir. Polis bilgiler almış, SR suikastlar yapmıştır. O herkese arzu edileni bulmak için büyülü bir ayna uzatmıştır. Onun türünde kişiliklerinin etkisinin en açık sonucu daha çok savaşı azdırmaktır. Azev olmasaydı suikastlar kuşkusuz yapılmış olacaklardı. Onunla yani polis yanından sahip olduğu desteklerle daha çok ve daha ağır şekilde yapıldılar. Polisin kışkırtıcılar kullandığı olgusunun meydana çıkarılması dövüşe bir kin, hor görme öğesi katmıştır. Her şey gergin bir durumu çözmeye çalışacak yerde onu berbat bir trajedi haline indirmeye koştu. Kışkırtıcı olarak polis kadar her ikisi de bastırıcı bir role bürünmüş halde ihtilalci hareketin tehdit edici görünmesinde yarar sahibi oldu. Saygınlıkları, etkileri, çıkarları buna bağlıydı. Sonunda bu iktidarın yüksek sorumlularına çıkan bir zincirin son halkasından başka bir şey değildir. Ayrıcalıkların temsilcileri toplumda evrim yapma gücünde olmadıklarından tüm kendi kendilerini abluka ediyorlar, bu yöneticiler yerlerinde tutunmak için kuvvete ve kurnazlığa güveniyorlar. Baskı ve kışkırtma, istedikleri yönde hareket etme yeteneğinde olan İçişleri Bakanlarını ve polis müdürlerini yerlerine koyanlar onlardır. Rollerini kuvvetlendirenler de onlardır. Sadece reformcu ya da babaca tavırlı bir yol üzerinde onlara güvenmeyen bir rejimi Zubatov gibi kendilerine emanet edilmiş silahlarla tutmaya giriştiklerinde ya da Loputkin gibi bir ahlak titizliği gölgesi gösterdiklerinde bu adamları yerlerinden alanlar onlardır. Gözetmenden onun sağlayamayacağı bir sonuç beklerler. Tek türden bir rejimi sürdürmek. Değiştirilmesi gereken düzendir. Sorun polislik değil, politiktir. Eğer ilk Duma'nın günlerinde diye diretiyor General Gerasimov, Stopin öldürülmüş olsaydı, eğer Çar terörcülerin kurbanı bulmuş bulunsaydı, Rusya'nın yazgısı değişmemiş olurdu. Bu yazgı yine de 10 yıl sonra değişmiştir. Fakat çok gözyaşlarıyla ve kanla. 18. ayrımın sonu. Sayfa 223.